Ayrım 30.
Koğuşu en son terk eden kapçık Yusuf'a bakarak güldü. Gece ıslanmamış battaniyeler üzerinde deliksiz bir uykuya daldılar. Kaşınmalar, horlamalar, diş gıcırdatmalar, yellenmeler, inlemeler, sayıklamalar her zamankine oranla yoğundu. Tantana Yusuf'un "Hayallerime vurmayın ulan, yakarım ulan faşolar, kelleyi koyduk kelleyi" şeklindeki sayıklamalarını kimse duymadı bile. Sabahleyin nöbetçi gardiyanlar kapı mazgalından "Sayım" diye bağırdıklarında güçlükle kalkabildiler. Gövdelerindeki mor çürükler biraz daha kararmış, kanlanmıştı. İkinci günün ilk operasyonu A1'e düzenlendi. Koridordaki ayak seslerinden, yere düşen tahta coplardan, komutlardan operasyonun yaklaşmakta olduğunu sezen A1'liler, koğuş kapısı açılır açılmaz kenetlendiler. Sayıları diğer koğuşlara nazaran çok az olduğu için askere fazla dayanamadılar. Yüzbaşı A1 koğuşuna girmeden önce askerlere bu cezaevindeki yılanın başının A1 koğuşu olduğunu söylemişti. A1'liler yerde dayağa rağmen tüm asker ve gardiyan kitlesine karşı yoğun bir propagandaya girişti. "Askerler, bizleri niçin, kimin için dövüyorsunuz? Hiç düşündünüz mü kardeşlerim? Yaşamımızın gencecik, yeşil kökünü kemirenler, eşitlik ve özgürlükten iğrenenler, vurduğunuz her cop için sizlere teşekkür ediyorlar. Sizler çalışan insanlarsınız. Su başlarını tutan devlet tarafından amansızca sömürülen, soyulan insanlarsınız. Sakarya'nın, Kızılırmak'ın, Fırat ve Dicle'nin çocuklarısınız. Durmadan sizlere emir veriyorlar. Kendi kardeşlerinizi tepelemeniz için. Kes lan kapçık ağızlı." Elinde copla yüzbaşı da dayak atıyordu. Propagandanın yavaşlatıcı etkisini kırmak, askerleri teşvik etmek için yapıyordu bunu. "Asker kardeşler, analarınız, bacılarınız sizi bu halinizde görseler ne derler? Savunmasız insanları dövmek, zorla soymak karşısında tavırları ne olur? Analarımızın yüreği insan sevgisiyle doludur. Analarımız zulme ve işkenceye karşıdır. Onlar burada olsalar, coplarınızı tutarlar ve size şöyle bağırırlar. Seni insanlara işkence yapmak, insanları soymak için doğurmadım." "Konuşturmayın oğlum bunları. Bunlar konuştukça toplumu zehirleyen yaratıklardır. Bütün marifetleri çenelerindedir," diye bağırdı yüzbaşı. "Askerler, kimden yanasınız? İşçiden mi, patrondan mı? Söyleyin kardeşlerim, kimden yanasınız? Yoksul köylülerden mi, toprak ağalarından mı? Susmayın, söyleyin, kimden yanasınız? Halktan mı, yoksa..." "Kes lan öküz oğlu öküz. Her yerde her zaman aynı ot, aynı geviş." Yoğun propagandaya rağmen yerde bir hayli dayak yediler. Bunda kuşkusuz yüzbaşının ve drejin büyük rolü oldu. Daha sonra A1'lileri ayağa kaldırdılar. Duvar diplerinde yüzleri duvara dönük bir şekilde çömelttiler. Çeneleri durmuyor, biri bırakıp diğeri konuşuyordu. "Düşünceyi düşünce değiştirir. Yanlış düşünceyi doğru düşünce değiştirir. Sopayla bizleri ıslah etmeyi düşünenlerin ıslah olmaya ihtiyaçları vardır. En kanlı cellatın bile ıslah olması şansı vardır. Bir devrimcinin inancı sopa karşısında daha bir güzelleşir. O ne eğilir ne de aman dilenir. Sadece bilenir. Bu yola alnımızın akıyla girdik. Alnımızın akıyla yürüyeceğiz. Belki yenileceğiz, düşeceğiz ama kalkıp yeniden yürüyeceğiz. Cüret pınarıyız, belayız, büyük belayız. Hiçbir ordu yolunu alnının ışığıyla aydınlatan neferlerin ordusundan daha güçlü değildir. Bu dört duvar arasında bizleri ezdiğinizi, tükettiğinizi sanmayın yüzbaşı. Küçük direnişlerimiz, gelecekte hayatı kurtuluşa götürecek olan büyük direnişlerimizin habercisidir." Yüzbaşı konuşanın başına dikildi. Sırtına bir tekme indirerek, "Bütün ülkede susturuldunuz ulan çakal, sesiniz sedanız çıkmıyor," diye bağırdı. "Siz insan olsanız bizleri böyle gayri insani davranışlar içine çekmezsiniz. Burası da ülkenin bir parçasıdır. Burada susturulduk mu, boyun eğdik mi sizlere? Ülkenin bu parçasında bize karşı insanca davranmadığınızın itirafıdır bu." Çavuş mıstık lastikli copla iki darbe indirdi konuşanın tepesine. "Hala konuşuyor inek, konuşma lan. Bizler için mücadele alanı her yerdir. Soluk aldığımız her yer. Bütün güçlerinizle geldiniz, susturamadınız bizleri. Yedi kat yeri, yedi deryayı tepemize çalsanız da yine susturamayacaksınız." Askerlerden cırtlak Memiş'le iki arkadaşı tavası çömelik bir durumda köşeye sıkıştırmışlardı. Tavas dayak yedikçe konuşuyor, konuştukça da dayak yiyordu. "Sus lan, dayak yemekten hoşlanıyor musun, manyak dengesiz herif?" Tavas çop darbeleriyle moraran ellerini başına siper ederek, Evet dengesizim dedi. Ne demiş Engels? Dengede hareket, harekette denge vardır. Bunu şöyle de söyleyebilirsiniz. Dengesizlikte hareket, harekette dengesizlik vardır. Erler birbirlerinin yüzüne baktılar. Cırtlak Memiş tavasın ellerine güçlü bir cop darbesi indirdi. Saçmalama lan, kes dırdırı. Hayır, önce sen susacaksın, sonra ben susacağım. Söz silahımı elimden alamazsın. Kurşun yarası sağılır ama söz yarası sağılmaz. Memiş tavasın kalçasına etkili bir potin burnu indirdi. Lan kes diyorum sana keçi. Tavas kafasıyla duvara tosladı. Kulakları zonkladı, gözleri yaşardı. Hayır, söz tüfeğimle sizleri susturmadan susmayacağım. Ne demiş Yunus? Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola avula aşı, bal ile yağ ede bir söz. Sizi bal ile yağ çevirmeden susmayacağım. Kes lan, kes sırt herif. Senin gibi birisine daha rastlamadım bu cezaevinde. Laf tulumu musun oğlum sen? Bu sırada yüzbaşı geldi tavasın yanına. Ne konuşuyor bu manyak oluk? Bir eşek yükü kadar dayak yedi, yine de susmuyor komutanım. Tarih susmuyor ki ben susayım. Yıka yıka, aşağı aşağı, ulaşa ulaşa, konuşa konuşa ilerliyor tarih. Çekilin ayağının altından tarihin, ezileceksiniz. Vur tepesine kesin sesini it herif. Cırtlak Memiş bir tekme iki cop daha vurdu tavasa. Böğrünün üzerinde devrildi tavas. Boş bulunarak cart diye bıraktı. İlk kez güldü yüzbaşı. İşçi sınıfı denilen aşiret sopayı en son sizin sırtınızda kullandıktan sonra götürüp insanlık tarihinin müzesine koyacak diye doğruldu tavas. 3-5 küfür ve 2 tekme de yüzbaşıdan yedi. Yeniden çömelmiş duruma gelmek için çaba harcarken Homo sapiens denilen ilkel insan sizi bu halinizle görseydi kesinlikle evrimleşme sürecini durdurur, evrimleşmezdi dedi. Yüzbaşı tavasa 2 tekme daha bindirdikten sonra diğerlerinin yanına gitti. A1'liler çömelmiş durumda, hafif erlere dönük olarak konuşuyorlardı. Erler dayak atmayı durdurmuş ve birkaç metre geri çekilmişlerdi. A1'lilerin ajitasyonlarını can kulağıyla dinliyorlardı. Yüzbaşı Azeri göstererek, götürün bunu dedi. 3 er, 2 gardiyan, Azeri muayene odasının bitişindeki daracık kapı altı bölmesine götürdüler. Donla atleti hariç, üzerindeki tüm giyecekleri çıkarmasını istediler. Azer kendi elleriyle kendisini dört duvar arasında yarı çıplak hale getirmeyeceğini söyledi. Kollarında ve bacaklarında da romatizma olduğunu, Türkiye'de insanları soyarak cezalandırma diye bir yasa olmadığını, komutanından erine kadar herkesin suç işlediğini anlatmaya çalıştı. Onbaşı Paşa, Azer'i son kez uyardı. Azer konuşmasını sürdürünce üzerine çullanıp yere yıktılar. Giysilerini vermemek için bacaklarını büktü, elleriyle giysilerine uzanan ellere engel olmaya çalıştı. Onbaşı Paşa hırsla, küfür ve kızgınlıkla Azer'in eşofman lastiğine yapıştı iki eliyle. Bir çekişte bacaklarından sıyırıp çıkardı. Eşofmanla don lastiğine aynı anda yapıştığı için donu da eşofmanla birlikte çıktı. Erler şaşkınlık ve keyifle güldüler. ''Yaptığınızı beğendiniz mi?'' diyerek elleriyle apış arasını kapadı Azer. Bu arada iki gardiyan zorla ince kazağıyla atletini çıkarmışlardı. ''Kazağımı aldınız, hiç değilse atletimi verin.'' dedi Azer. ''Atletin kolludur, sana kolsuz bir atlet bulacağız. Hadi bunu koğuşa atın.'' diyerek atleti parçaladı onbaşı. Azer koğuşuna giderken koridordaki asker sırasının arasından geçti ve son dayak ziyafetini tattıktan sonra koğuşa itildi. A1'liler tek tek aynı yerde, aynı insanlar tarafından soyuldular. Coplanarak tekme tokat eşliğinde koğuşlarına atıldılar. Koğuşa atılan her kişi toplu halde atılan sloganlara katılıyordu. ''Yaşasın elbise direnişimiz! Cezaevinde işkenceye son! Kahrolsun işkenceciler!'' Soyma işlemi bittikten sonra yangın hortumu kapı mazgalından içeri sokularak yatakhane ıslatıldı. Basınçlı su karşısında A1'liler yemekhaneye çekilerek sloganlarını orada sürdürdüler. A2 koğuşunun pencerelerine üşüşen sağcılar, dayak yiyen, soyulan ve ıslanan A1'lileri hüzünle seyrediyorlardı. Bölük hortumu sürükleyerek A3'e yöneldi. A1'liler koğuşta biriken suyu tuvalet bölümüne süpürdüler. Gövdelerindeki yara izlerine, kızartılara, morartılara, çürüklere bengay merhemi sürdüler. Güle konuşa birer sigara yaktılar. Tavas dolabından bir paket sütle bir paket bisküvi çıkardı. Babalan da gel diyerek sütü lıkır lıkır dikti kafaya. Mestan çaktırmadan baktı. Sıkıntılı, derin bir soluk aldı. adi kepaze, iğrenç zırtaboz küçük burjuva diye mırıldandı usuldan. Baldırlarındaki, kollarındaki dayak izlerine baktı, dokundu hafiften. Burjuvazinin koku alma duyusunun çok güçlü olduğunu, proletaryanın temsilcisiyle küçük burjuvaları anında ayırt edebildiğini ve bu yüzden de en çok dayağı kendisinin yediğini düşündü. Elleriyle kalçalarını yokladı. Kalçalarıma atılan sopaların üçte biri acaba şu adi küçük burjuvalara atılmış mıdır diye sordu kendi kendine. Kalçalarının durumunu anlamak için tuvalete gitti. Aynayı duvardan aldı. Tuvaletin pencereye yakın en aydınlık bölmesinde yüzünü buruşturarak yarı küfürlü, yarı sıkıntılı bir havayla seyretti. Tek kriter pratiktir. İşte kalçamın durumu. Bölüğün tüm hışmını ve sopasını bir mıknatıs gibi çeken biricik kalça eminim ki benimkidir. Bu gerçeği iğrenç, aşağılık küçük burjuvalara söylesem gülerler diye mırıldandı. Tam bu sırada A3'ten uğultular, bağırışmalar, sloganlar yükseldi. Adi küçük burjuvalar, zor görünce nasıl da ciyak ciyak bağırıyorlar diye yeniden mırıldandı. A3'ten gelen sloganları diğer koğuşlardan yükselen sloganlar izledi ve toplu halde A1'liler başladı dayanışma sloganlarına. Mestan acele acele aynayı duvara asarak yatakhaneye gidip slogana katıldı. Cezaevinin en deneyimsiz, en toy ve en afacan mahkumları A3 koğuşundaydı. Bu bakımdan A3'ün soyma operasyonuna karşı direnişi bir hayli tantanalı oldu. Bağırmalar, gülmeler, meydan okumalar, ağlamalar, viyaklamalar ve konuşmalar bölüğü şaşkınlaştırdı. Askerler de gelişigüzel bağırmaya, vurmaya ve küfür savurmaya başladılar. Bir ara Drejdavut dayanamadı, sarsıla sarsıla güldü. ''Ulan oğlum soytarılık yapmayın, bu cezaevinin boku cinlileri hep bu koğuşa mı toplanmış?'' diye bağırdı. Elindeki lastik copu tahta copla değiştirdi. ''Yedim sizi ulan, yedim sizi çerez gibi, sıkı durun şimdi yamyamoğlu yamyamlar.'' A1'liler ağızlarını mazgala dayayarak sırayla konuşuyorlardı. Koridorlarda çınlıyordu sesleri. Başsavcı ve müdürler A1'den çıkan ajitasyona vermişlerdi kulaklarını. ''Yüzbaşı! Hey yüzbaşı! Bölüğünle terk et koğuşları yüzbaşı! Amacımızın öfkesini boğamazsın dört duvar arasında. Kocaman bir halkın, acılarında pişen, çalışan, dövüşen bir halkın sınanmış inadıyla, onuruyla girdik bu cezaevine. Demirin üzerine ateş ve suyla gidiyorsunuz. Ateş demiri eritir, demir çeliğe dönüşür hortum hortum.'' A1'liler ajitasyonlar arasında yumruk ve tekmelerle demir kapıyı da dövüyorlardı. Şirret derecesinde açılmıştı çeneleri. ''Dayak kimleri yıldırır yüzbaşı? Dayak inançsız insanları yıldırır. Kanunlara hizmet eden insanları yıldırır. Haksız bir davanın yandaşlarını, savunucularını yıldırır. Bizler halkın özgürlüğünü, ekmeğini, tuzunu savunan insanlarız. Bakışlarımız üşürülmüş bir hançer gibi pırıl pırıldır.'' Başsavcı sigarasından derin bir yudum aldı. ''Bakışlarınız batsın, hayvanoğlu hayvanlar!'' diye homurdandı. A3'ten gelen çığlıklara yöneltti dikkatini. Yanı başında duran Kara Halil'e, ''Yüzbaşı çok ağır dayak attırıyor değil mi?'' ''Evet, merhametsizce dövdürüyor. Otokontrol uygulamasının bitmesini sindiremedi. Onun acısını çıkarıyor biraz da.'' ''Şu cezaevinin olaylı günlerinde kalbim ağrıyor. Ses değişti. Şimdi kim bu konuşan? Çıldıracağım ya Rabbim!'' Başsavcının yanı başında duran Duman Bey, ''Tavastır savcı bey!'' dedi. ''Ha, Tavas denilen serseri bu demek. Dinleyelim bakalım ne zırvalıyor gerzek.'' Tavas'ın fütursuz, özgür, tiz sesi koridorlarda yankılanıyordu. Sadece başsavcı ve müdürler değil, tüm koğuşlar dinliyordu neredeyse. ''Ömrüme yemin ederim ki gözümde hepiniz sineksiniz. Yeşil başlı leş sineği, kara sinek, kara maça sineği. Işığı, baharı ve suyu bizden esirgeyenler, dayaksız bir hayatı bizden esirgeyenler, bebeklerinden utansınlar. Savcıyım, yüzbaşıyım, hüküm fermanıyım, mühür bende, Süleyman'ım diyenlerin ağzına tüküreyim. Onlar benim pabucumun astarı olamazlar, hergele sürüleri.'' Başsavcı Duman Bey'e, ''Deli mi bu adam?'' dedi. ''Deli de söz mü savcı bey, bu adam zır deli. Dayakla, disiplin cezalarıyla uslanacak, islah olacak gibi değil.'' Bu sırada bir ajitasyoncu da B2'nin duvar mazgalından başladı konuşmaya. Başsavcı elini kalbinin üzerine koydu. Sıkıntıyla kemerinin göbeğini sıktığını, bunun da kalbini zorlamış olabileceğini düşünerek bir delik genişletti. Bir sigara daha yaktı. ''Ben yukarı büroya çıkıyorum. Burada biraz daha kalırsam fenalaşacağım. Siz kalın. Vaziyeti kollayın. Yardımcı olun yüzbaşıya. Çaycıya da bir haber gönderin, bir çay getirsin bana. Aşırı dayağa da karşıyım. Başsavcı idare bölümüne, bürosuna giderken bir kulağı tavastaydı. Bu cezaevinin sivil idaresi yok mu? Müdürleri, savcıları yok mu? Bu cezaevinin sivil horozu, göbekli başsavcıyı çağırın bana. Yumuşak koltuklarda pirzola, baklava yemekle, kahve öpürdetmekle, geğirmekle, ıkınmak, uyuklamak ve pineklemekle cezaevi idare edilemez. Başsavcı merdivenlerin tam orta yerinde durdu. Elini kalbine bastırdı, geğirdi. Alçak herif, kanun nizam düşmanı çapulcu herif diye homurdandı. A3 koğuşu dövüldükten, soyulup yatakhaneye doldurulduktan sonra garip bir gülme krizine girdi. Birbirlerini seyrediyor, bahçedeki olayları konuşuyor, çıldırmışçasına gülüyorlardı. Bu kitlenin bu kadar dövülmesine rağmen kih kih gülmesi, kasığını tutarak kahkahalar atması bölüğü şaşırttı. Yüzbaşı gülüş nedenini anlamak için duvar mazgalından yatakhaneye baktı. Bir şey anlayamadı. "Yahu bunlar neye, niçin gülüyor anlayamadım bir türlü," dedi Drejdaut'a. Davut zevzek zevzek güldü. "Tip adamlar bunlar, anlaşılmaz adamlar. Bu cezaevinin bütün yamyamları bu koğuşa toplanmış. Kafayı yiyeceğim vallahi." Yüzbaşı A3 koğuşundan sonra yanına 10 asker alarak hücre binasına gitti. Avni'yi hücresinden çıkartarak hücre koridorunda zorla soydurttu. Askerler hücreyi aradılar. Buldukları giysilere, bel kuşağına kadar el koydular. O gün akşam sayımında Duman Bey tüm koğuşlara cezaevi idaresinin aldığı kararları bildirdi. Buna göre koğuşlar tek tip elbiseleri giymedikleri takdirde alışveriş yapamayacaklardı. Ziyaretçileriyle görüşemeyeceklerdi, kendilerinden alınan giysiler geri verilmeyecekti. Meşruten tahliyesi dolanlar tahliye edilmeyecekti. Hiç kimse idari makamla, idari yetkililerle görüştürülmeyecekti. Duman Bey ayrıca tüm koğuşlara 3 ay mektup cezası verildiğini de bildirdi. Koğuşlar öfkeyle homurdandılar. İdarenin mahkuma karşı yeni suçlar işlediğini söylediler sayım ekibine. "Vallahi arkadaşlar, benim elimde olan şeyler değil bunlar. Lütfen bana bağırmayın, üst makamlara başvurun dilekçelerle," diye mahkumu yatıştırmaya çalıştı. Koğuşlarına bıkkınlık içinde küfür, lanet, hayret ve şikayet ruhuyla girdiler. Ellerindeki lastik ve tahta copları köşedeki çöp kutusuna attılar. Tuvalete koştular. Şorul şorul işediler. Ellerini, yüzlerini yıkadılar. Sabun kokusu silmiş avuçlarını ıslak ıslak enselerine, göğüslerine bastırdılar. "Çabuk ol lan Totos! Banyo mu yapıyorsun? Benim promu kullanma, yırtarım ha! Sürtünme lan, atlarım Allah'ıma! Havlun yok mu aslanım? Silme pis yüzünü havluma!" şeklinde birbirlerine çıkıştılar. Yüzbaşıya, Drejdaut'a, başsavcıya, müdürlere, gardiyanlara, mahkumlara ilginç küfürler savurdular. Çayı, yemeği, nöbeti sordular. Potinli potinsiz ranzalarına uzandılar. İkişer üçer söyleşilere daldılar. "Bıktım bu cezaevinden be, kıçımı eritti vallahi," dedi Zühtü. Kapçık çoraplarını çıkardı, döşeğinin altına soktu. "Amma da inatçı, çenebaz, cazgır insanlarmış şu A3 koğuşunun mahkumları. Potinimle gırtlaklarına basıyorum, çapur çapur alınlarını dövüyorum lastik copla, yine de propaganda yapıyorlar inekler. Ben kesin lan diyorum, onlar asker kardeşlerim diye başlıyorlar. Tüyümü bile etkilemiyor konuşmaları." Üçüncü katranzada yüzü koyun dinlenen onbaşı paşa, "Dayak yeseydim bu kadar yorulmazdım be," dedi. "Hem dayak atmak, hem küfretmek, hem de yüzbaşının emirleriyle onların konuşmalarını dinlemek bayağı marifettir. Şu cezaevi yedi beni be. Koğuşlar ayrıldı, rahat ederiz gayri diyorduk. Mahkumun tövbe diyeceği, durup dinleneceği yok." Bu sırada cırtlak memiş geldi. Cezaevine bir küfür savurarak boylu boyunca uzanıverdi ranzasına. "Bugün A3'te birinin en az iki dişini kırdım. Tükürünce gözlerimle gördüm. Kahrolsun işkenceciler," diye bağırıyor orospu çocuğu. "İşkenceciden beni kastediyor. Ama çok inatçı, çok şahbazdır bu adamlar. Başa geçerlerse Allah'ıma kök söktürürler." Onbaşı paşa koltuk altını hart hart kaşıdı. "Terden sırılsıklam oldum, leş gibi kokuyorum," diyerek kalkıp atletini değiştirdi. "Ama adamlar direnmekle haklıdırlar." "Neden?" diye sordu kapçık. "Mahkum insan, dört beton duvar arasında don atlet bırakılır mı hiç? Elleme iyi oluyor bunlara. Tek tip elbise 9 okka mı koyuyor bunlara? Neden çıkarıp atıyorlar? Biz neden çıkarıp atmıyoruz? Biz askeriz oğlum, karıştırma. Biz askeriz, onlar da mahkumdur. Mahkum askerden daha beter esirdir. Paşa sırt üstü uzandı. Ayağını ayağının üzerine attı. Anaları, karıları, kardeşleri, çocukları geliyor. Görüş günü kendi elbiseleriyle çıkmak istiyorlar onların karşısına herhal. Bunun için mi yaşasın elbise direnişimiz diye bağırıyorlar? Bunun için tabii, başka ne için olacak? Bunlar her zaman sağcıların zıttına giderler. Sağcılar güldü mü bunlar ağlar. Sağcılar uyudu mu bunlar uyanır. Sağcılar ak dedi mi bunlar kara der. Sağcılar Allah'a inandı mı bunlar inkar eder. Şimdi sağcılar tek tip elbise giyiyorlar ya, bu onların çok zoruna gidiyor. Çıkarıp atmalarının sebebi bence bu kör zıtlaşmadır. Sağcılar elbiseleri atsalardı bunlar dört elle sarılır, hatta tahliye olduktan sonra bile giymeyi sürdürürlerdi. Onbaşı Paşa güldü. Zekana hayranım be kapçık dedi. Tuvalet bölümünde iki asker tekme tokat birbirine girdi. Kıdemli erlerden Resul ayırmak isteyince şakağına serseri bir yumruk yedi. Erler tuvalet bölümüne doldular. Laf dokundurmalar, yorumlar, yakınmalar, küfür savurmalar başladı yeniden. Dayak atmaya çok meraklıysanız mahkuma atın oğlum. Şu daracık yerde asabımızı bozmayın. Tuvalette de kavga mı olurmuş hiç? Çıkın yatakhane meydanına. Baybur torozları gibi kapışında seyredelim. Arkanız şahlandı herhal. Don atlet kalanların eline vereceksin bunları. İyi bir yamultacaklar. Don atlet kalanların ellerine fırsat geçtiğinde bize dayak atacaklarını hiç sanmıyorum. Dayağı boyun eğmeyen insanların eli kolu bağlı insanlara karşı yüreği yumuşak olur. Aha, mıstık çavuş geldi. Haydi aslanım, göster kendini. İyi bir benzet onları çavuş. Pişmaniye yutar gibi yut onları çavuş. Çavuş kavgacılara birkaç çok vurdu. İkisini de yatakhaneye itti. Gelin bakalım şuraya, kim çıkardı kavgayı diye bağırdı. Kavgacı erlerden Çemiş Kezekli Alişan Pervaz ben çıkardım dedi. Niye? A3 koğuşunda bu adam mahkumlardan birisini yere yıkmış dövüyordu. Mahkum sırt üstü yıkılmıştı. Bu ayağını mahkumun göğsüne bastırmış, elindeki tahta copla başına başına vuruyordu. Ağzı gözü kan içindeydi mahkumun. Ben de o sırada bunun yanında bir başka mahkumu dövüyordum. Yalan söyleme, sen mahkum falan dövmüyordun dedi Gül abi. Çavuş mıstık, dur lan dur anlatsın, seni de dinleyeceğim. Yanına gittim, kafasına vurma dedim, öldürürsün. Karışma benim işime ulan serseri dedi bana. Yeniden mahkumun başına başına vurmaya başladı. Bu sefer gittim kolundan tuttum. Vurma oğlum dedim, öldüreceksin. Küfretti, göğsümden itti beni. Sonra da gitti direje şikayet etti. Erler kavgacıların başına kümelenmiş sessizce dinliyorlardı Alişan'ı. Ranzalarında uzananlar ise koğuşun ortasındaki kalabalığa dikmişti gözlerini.